Murat Özsoy'la Şarj.
Perşembe akşamının trafik saatinde şarjdayız. 18'den 20'ye kadar buralardayız. Biz 20 gibi olduğunda diyoruz ki hocam genelde trafik bitti artık. Bize de gerek kalmadı falan. Bitmiyor trafik.
Biter mi canım?
Bitmiyormuş yani. O yüzden o son dakikaları da trafikte kalanları şarj etmek için daha verimli harcayalım bundan sonra. Şarj başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bu programda çok önemli bir konuyu dile getirmiştik geçtiğimiz günlerde hocam.
Koyunlar mı?
Koyunlar bir. İkinci önemli konumuz kediler. Kediler evet Bilgehan Aynen. Başkan kediler.
İspanya'ya giden.
Evet biliyorsunuz ülkemizde geçtiğimiz günlerde biz bunun haberini yaptık hocam basında. Bir tek bizden duyuldu bu haber. Kediler, ülkemizin kedileri, İstanbul'un kedileri özellikle gördüğümüz kadarıyla bir firar etme diyeyim ben buna. Avrupa ülkelerine bilhassa kaçma eğilimindeler hocam. İlk önce bu neyle başlamıştı? Bir gurbetçi vatandaşımız apartman boşluğunda bulduğu kediyi sahiplenip durduk yere Amsterdam'a götürdüydü. En son bir kediyi Amsterdam'a değil de Sivas'a taşınmıştı sahibi. Kedi depresyona girdi.
Girmişti.
Şimdi hocam yine bir tane daha haber vardı. Hatırlatın bir tane daha sanki vardı ya.
Vardı.
Birkaç
İspanya demiştim.
Hayır bu yeni olan haberimiz bu.
Ha.
Bu yeni bir haberimiz. İspanya hocam tırın arkasına saklanmış bir kedi ve İspanya'ya gitmiş.
Yeri bu kedilere ne oluyor peki?
Bu kedilerde bir şey var. Ben bunu çok açık bir şekilde görüyorum. Ve kontrolsüz bir şekilde yani bunların denetimi kolay değil mi hocam? Ya bilmiyorum sokak kedisine mesela sokakta durdurup bir kimlik falan kontrolü yapmak lazım
şey
bence.
Şey mi oldu acaba bir kaçakçı çıktı da bu kedilere atıyorum işte Avrupa'ya götürme vaadiyle mesela bir tanesi yanlışlıkla Sivas'a gitti.
Bir tanesini dolandırdılar o yüzden depresyona girdi doğru olabilir. Amsterdam'a giden mutlu İspanya. Ya şimdi bak bu şekilde olmaz hocam. Yani öncelikle kedilerimizin yurt dışına gitmesi yani kedi göçü. Yani beyin göçünden sonra bir de kedi göçü başladı. Neden oluyor bunun altını değişmemiz lazım.
Yani
bir kedi...
beyin göçü hadi neyse de yani kedileri kaybetmeyelim derim ben.
Hocam evet yani birçok beyin var giden gitti. Beyin çok hocam burada. Beyin bedava. Beyin nasıl olsa bedava ama kedi bedava değil. Yani İstanbul'un kedileri neden yurt dışına göçmeyi tercih ediyor bunu konuşacağız. Bilgehan Başkan sen bir kedi sahibi olarak burada bir uzman konumundasın. Bir kedinin... aradığı şey nedir öncelikle? Kedinin mutlu olmak için hayatta.
Mama kalitesi.
Mama kalitesi tamam. Türkiye'de mesela sen ulaşabilmediğin mama var mı mesela? Kalitesiz mama değil mi Türkiye'de her yerde?
Yok bayağı güzel mama
parayı
var.
Parayı bastıran mamasını
tabii,
alıyor.
Tabii tabii. Bir ara benim kedim sponsorluydu biliyor musun? Böyle freeze dried
tamam, onun
mamalar
şeyini,
oluyordu.
Tamam,
en pahalı.
Markasını vereceğim diye korkuyorum
yok,
şu anda.
Yok markasını
tamam.
Vermeyeceğim.
Geçelim bu konuyu. Peki başka kediyi mutlu eden şey nedir mesela? Evinin mesela evinin senin kedin hiç evinle ilgili söylendi mi? Senin evin kaç artı kaç?
Benim evim 2+1.
Küçük bir ev mi? Yetiyor mu sana?
Yetiyor abi.
Hiç kedin sana sabah gelip arkadaş ya bir ayrı eve mi çıksan falan diye bir
yok, hiç
dert
demedi.
Yandı.
Dün birlikte geziyorduk evi mesela.
Evi geziyor. Yeni bir eve mi gittiniz? Ev mi
gezdiriyorsun? Yok ev gezdiriyorum onu arada. Kucağıma alıyorum böyle.
Anladım.
Koklamak istediği, bakmak istediği yerler oluyor.
Peki hiç, bir hiç... arayışa girdi mi o kedi böyle bir? Ha,
onu soracaktım.
Yani başka yerlere gitmek
ilanlarına,
gibi mi?
Uçak.
Başka bilet... yerlere gitmek gibi. Benimki kısa süreli tatile çıktı 2 kez.
Nereye gittiniz?
Bir kere kampa gitti.
Ha.
Bir kere de mahallemde takılmayı tercih etti.
Hiç mesela böyle yabancı bir film ya da dizi izlerken böyle bir gözleri dalıp ah ulan be. Ulan ne ülke ya. Oğlum bizim niye şehrimiz böyle değil ya. Ne güzel burası yeşillik dediği oldu mu mesela duydun mu böyle bir şey?
Yok hiç böyle şeyler söylemiyor bana.
Yani
mutlu herhalde benimki biraz.
Demek ki seninki mutlu ya evet. Da habersiz. İnternete erişim yok herhalde seninkinin. Yurt dışında ne olduğunu farkında değil. Çünkü bu kedilerde bir şey var. Bir gidesi var bunların.
Abi başka kedilerle iletişimi yok ya fazla.
Anladım.
O yüzden olabilir.
Anladım. Ya burada organize bir kedilik var. Hocam bu kediliği organize bir şekilde yapıyorlar bence.
Hatta şöyle aslında bulaştılar bence. Sizin apartmana gelen bir kedi vardı hatta olay olmuştu.
Yani işte o belki az önce onu
ortalığı karıştırmak
olabilir.
İçin geldi.
Olabilir. Kediler arasında yayılan bir konu bu çok dikkat edin. Eğer kediniz varsa yakın valiz bulursanız evde ya da ne bileyim hani yakın zamanda Amsterdam, İspanya, Avrupa ülkelerine göç etme eğilimi olabilir. Kedilerimize dikkat edelim. Bu konuyu gündeme getirmeye devam edeceğim hocam. Kedilerimiz yaşasın ve İstanbul'da burada kalsın. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Güzel bir kampanya varmış hocam. Kültür Bakanlığı'nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı 27 ve 28 Eylül'deki sinema festivali kapsamında bütün biletlerin 80 liraya izleneceğini yani bütün filmlerin 80 liraya izleneceğini açıklamış.
Ben şu an mevcut
zaten ne kadardı
yaptım.
Ki ben en son yılında 60 lira falan.
Hocama göre
en son ne zaman gittin?
Rocky 3'e gitmişti.
Evet, hocam senin için zam geldi gibi bir oldu. Ama Bilgehan Başkan, sen hiçbir flörtünle sinemada date ettin mi?
Abi bayağıdır böyle bir şey yapmadım ya.
En son yaptığında bilet fiyatlarını hatırlıyor musun?
20 lira mıydı?
Oğlum siz yani... Bir şey söyleyeyim mi? Tam olarak da bu kanayan yaraya parmak basmış bence Kültür Bakanlığı. Sinemadan soğuduk abi. Bunu heveslendirsinler diye insanları
bu
böyle...
Bu platformlar bence etkiledi ya.
Evet. Peki 80 liraya...
80 liraya şimdi mısır yoktur.
He, 80 liraya mesela ne alabilirsin? Sinemanın o...
Sinemada hiçbir şey alamazsın, bence.
Sinemada film seyretmenin zevki de yani benim hayatta en sevdiğim şeylerden biriydi.
Evet. O zaman Kültür Bakanlığı'na seslenelim. Bir de mısır Sayın Bakanım. Ya bir de yanına mısır. Daha ne yapsınlar ya, 80 liraya bence iyi. Ya şöyle, sinemaya artık gitmeye üşeniyoruz.
2 gün için mi bu?
2 gün için hocam. Ne kadar film varsa
bilet
git izle.
Bilet bulabilir miyiz peki?
Vallahi işte bulursan 80 lira. Ama yani şöyle bir şey düşün bak. Bulamayanlar olabilir muhtemelen sinema festivali. İnsanlar için güzel bir festival olmuş bence, sinemayı hatırlamamız için. Aa ne yapıyorduk ya biz bu filmleri biz karanlıkta bir odada izliyorduk falan gibi bir hatırlama olsun diye. Bir yandan da sinemada şu anda gişedekilerin de şansı hocam. 80 lira 80 liradır abi.
Evet.
Yani hiç gelmiyorlar ya sinemaya şu an insanlar.
Normalde
çok düştü.
Bence bu fiyatlarda olmalı.
Evet yani gişeler çok düştü. Zaten sinemaya gitmemesinin insanların sebebi bence bilet fiyatları değil. Yani filme verdiğin parayı acımak değil. Oraya gittiğin zaman şimdi AVM'de falan oluyor genelde bunlar. E şimdi oraya gideceksin. Önce bir yemek yiyeyim. Oradan dur bir kahve içtik. Dur sinemada bir mısır aldım. Bir çerez aldım. İçecek aldım. Çıkarken ya bir şey çay mı içsek falan derken. 3-4 binlik oluyor genelde insanlar.
Maliyetli bir şey haline geldi. Lüks evet. Oldu yani sinemaya gidiyor.
Lüks oldu. Sinema festivali kapsamında tekrardan sinemayla barışacağız. Ya belki de parası olan da hani soğumuştur hocam, o da olabilir. Yani evde nasıl olsa rahatlıkla izliyorum diye soğumuş olabilir. Yani sinemaya gitmek yani bir film için bizim kalkıp bir yerden bir yere arabaya bin işte metrobüse bin neyse kalkıyorsun gidiyorsun.
Çok yapardık.
Yani hocam
her
demek
hafta
ki...
giderdim. En az iki film seyrederdim ben haftada.
Ama eskiden de odak süremiz de daha yüksekti. Evet. Orada oturup kalabiliyorduk.
Bir
yani
de filmin değeri vardı. Yani o filmi evet. Sen izlemediğin zaman o filmi izlememiş olup muhabbetten kopuyordun. Şu anda o film platformlara geliyor hemen.
Aynen
arkasından.
İyi bir filmi sinemada seyretmek gibisi yok ama. Yani platform
bence
kesmiyor.
De
hocam
beklediğim
ben de katılıyorum.
Mesela.
Beklediğin film. 20 yıl sonra mı senin beklediğin film?
Yok yok geliyor yakında.
20 yıldır o filmi bekliyorsun.
Yok.
Hangi film yakın. Hocam? Çok merak ettim.
Bu DiCaprio'nun yeni filmi var.
DiCaprio'nun yeni
evet,
filmi.
Çok da iyiymiş.
Bak işte demek ki bazı filmlerde seyirciyi kaldırıp değil mi yatağından evet. Evinden koltuğundan götürebiliyor yani. Götürebiliyor sinemaya. Yakın zamanda şey geldi hocam, ona niye gitmedin? Kadıköy Boğası vardı. Kadıköy Boğası da dahil mi?
Yasemin çok istedi gidelim diye de.
Tamam ben o zaman bu 80 liralık hakkımı Kadıköy Boğası'ndan yana kullanmak istiyorum. Bilgehan Başkan hafta sonu benimle Kadıköy Boğası'na gelmek ister misin?
Olur.
O zaman hep beraber. Yeah!
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam bir aslanın avı olmaktan kaçamazsın diyor. Yani bir aslan seni yemeği kafasına koyduğu zaman hocam doğa kuralları gereği kaçman imkansız gibi bir şeymiş. 80 kilometre hızla sizi yakalıyormuş Bilgehan Başkan. 80 evet. Kilometre bir hızı var aslanın. Ve yakaladığı zaman da vücuduna 450 kilo çene basıncı uyguluyormuş. Ve 20 santimlik pençe izleri bırakıyormuş. Bu güzel
İmkanı
kedicik.
İmkanı yok.
Afiyet
aslanlar.
Olsun ona vallahi.
Aslanla karşılaştığında eskiden düşünsenize aslanlarla karşılaşıyormuş hocam. Hayatta bak. Şu an düşündüğümüzde dert diyoruz ya. İsmail Bey'i kafaya takıyoruz. Nagihan Hanım'ı kafaya takıyoruz. Aslanlar yiyormuş bizi eskiden bak. Böyle bir zamandan böyle
bu
bir zamana
şey
geldi.
Bu şey var ya zaten hani yaşadığın anksiyete ya da stres.
Evet.
Hani bir iş ortamında.
Evet.
O zamandan gelen stres.
İlkel
yani yaşadığın
stres.
Bu evet.
Evet orada o zamanki maymunlar mesela şimdi ofisteki arkadaşlarımız gibi düşünüyor. Bilinçaltımız. Aslan
yani
da mesela şey herhalde.
Yani o şey korkuyu yaşıyorsun.
Evet.
O endişeyi yaşıyorsun. Halbuki o
çok
ortamında derinlere, çalışıyorsun.
Derinlere gidiyor hocam ya, bence de.
Hiç onlarla iyi anlaşabildiğimiz bir an olmamış mıdır?
Aslanlarla mı?
Ha.
Yani doğaları gereği bence aslında bizimle iyi anlaşma yöntemleri bizi yiyerek. Yani.
Kedi değiller mi ya ne de olsa?
Aslında şöyle kedilerle muhtemelen iyi anlaşmıyorduk. Zaman içinde bazı kediler işbirlikçi oldular insanlara.
Evcilleştirebildiğini evcilleştirmişsin zaten.
Yani kediler düşünmüş demiş ki ya biz şimdi burada kovala kovala kovala onu yakala yok oradan çevir onun üstüne atla uğraşacağımıza.
Miyav diyelim.
Bulalım bir enayi abi ne gerek var? Ne gerek var abi mamamızı koysunlar bize suyumuzu koysun. Bence mantıklı yapmışlar. Bu şey aslanlar kafası basmayan ya da gelenekten kopamamış aslanlar onlarsa hala işte Afrika'da sefillik çekiyor yani. Düşün senin kedinin haline bak öteki o savanalarda sürünen aslanın haline
ama
bak.
Ama kedilerde şöyle bir davranış var ya yani çok böyle özgüvenli kendine has bir davranışları var. O bence hani benim arkam sağlam akrabalarım
aynen.
Var yani ben
aynen.
Ben
kesinlikle.
Ortadayım abi sen Hani.
Ben onu görüyorum hocam. O aslan şeyi kesinlikle var. Yani bizi idare ederken de öyle onlar. Hani kızıyorsun mesela, şöyle bakıyor. Ulan diyor, şimdi neyse deyip giden bir tavrı var kedilerin. Asla kabullenmiyorlar mesela yaptıkları şeyleri. Bakıyor böyle bir gözüne. Sen kızıyorsun diyorsun ama bakıyor. Yani bir köpek gibi yaşıyor. Ya o aslanlık içlerinde var yani.
Var var.
Ne güzel bir doğamız varmış. İstanbul'da mesela düşünün, Alibeyköy'desin, aslanlar var. Eskiden böyle bir... Acaba öyle bir dönem oldu mu mesela? Alibeyköy'de binlerce yıl önce aslan var mıydı mesela?
Kesin vardır.
Çok merak ediyorum. Alibeyköy'de çok güzel bir heykel var. Mısır heykeli hocam, biliyorsun. O mısır heykelinin olduğu yer aslanların eskiden şeymiş.
Evrensel bir şeyi var o.
Tabii. Ucundan biliyorsun su akıyor, su tabii. Akıyor. Başka yerden aktaramazsın onu. O evrensel bir şey. Başka yerden aktaramazsın onu. O heykelin olduğu yer hocam, o aslanların buluştuğu yermiş. Orada takılırmış aslanlar zamanında, işte o zamanlar. Şimdi o minibüslerin kalktığı yer olsun. Oradan kalkıyor minibüsler.
Murat Özsoy'la Şarj.
Az evvel değerli ressam ve heykel tıraşımızı andık. İsmini unuttum.
Mısır heykelini yapan.
Mısır heykelini ve birçok işte ne bileyim salatalıktır, soğandır. Türlü zerzevat. Öyle diyebilir miyiz hocam? Zerzevat heykelleri yapan ressam abimiz.
Hale gidip orada.
Hale gidip. Hocam ama bir sanatçının beslenmesi lazım. Yani zaten yiyor salatalığını, kabağını, mısırı da. Hani görsel olarak da beslenmesi lazım. O yüzden bence hale gitmesi. Böyle bir sanatla uğraşan
tabii
bir insanın görecek.
Öyle bir tercihte bulunmuş.
Yani nasıl ki bir sanatçı insan hikayeleri anlatmak isteyen bir sanatçı insan sarrafı olmalı, insan tanımalı. Abimiz de domates, salatalık ve minimum zerzevat. Çok güzel bir sözü vardı hocam bu abimizin. Zannettiğimizden çok daha çok daha ermiş bir şahsiyet o. Ben sana söyleyeyim. Yani bir noktaya gelmiş, o kadar aslında zeka önde ki. Hani şu an biz baktığımız zaman lan oğlum ne diyor bu adam ya diyoruz ama o çok ileride bir yerden konuştuğu için bize farklı geliyor hocam. Abimizin çok güzel bir lafı daha vardı. O da diyordu ki ben diyor sanatımı yaparken diyor ilk gayem diyor, birinci önceliğim diyor dayak yememek diyor. Dayak yememeyi diyor bir hayat şiar edindim ben diyor kendime. Sanatıma şiar edindim
hedefi
diyor.
Hedefi doğru koymuş aslında. Yani sanatımı öyle bir sınırda yapacağım ki dayak sonucunda dayak yemeyeceğim.
Aynen hocam. Bence bu çok önemli, ince bir çizgi. Yani o kadar evrensel bir çizgi duruyor ki abimiz. Yani çünkü sanat yüzünden dayak yemek gerçekten çok üzücü.
Doğru bir yerde duruyor aslında.
Doğru bir yerde duruyor. Özellikle ülkemizde. özellikle içinde yaşadığımız bu sanatsever ülkede sanat yüzünden dayak yiyen çok insan oluyor hocam. O yüzden bizim de dayak yememek üzerine. Yani öncelikle. Hani estetik kaygılar tamam. Hani bir evrensel
dayak,
bir...
Bu dayak mecazi anlamda da olabilir. Yani illa fiziksel değil.
Olabilir ama kafamızda sandalye de kırılabilir yani. Sen yine onu da düşün hocam. Yani sadece hani şey değil. Bu böyle halkın beni şey yapması değil. Yani kafanda sandalye de kırılabilir. Abimiz çok ince bir noktaya temas etmiş hocam. Sanatın öncelikle insanları rahatsız etmemesi lazım. Yani rahatsız olan insan dayak atmalı mı? O ayrı bir tartışma konusu. Bence. Ama... ilk öncelikle dayak yememek olmalı bir sanatçının. Çünkü dayak yedikten sonra yani o hevesinde kalmayacak. Yani
ama evrenselliğini daha... de kaybetmiyor. Sonuçta hani o evet. Şeyde mısır heykelinde
kesinlikle.
O mesajı vermişti.
Ya dayak zaten evrensel bir şey değil mi hocam? Yani Fransa'da da tekme yediğin zaman aynı tekmeye varsayılıyor
yok,
zaten.
Yok hani diyordu ya mısır heykeli yapıyorsun, o bir su tabii. Akması lazım o heykelden.
Onu başka yerine aktaramazsın onu. O evrensel bir şey. Hocam gerçekten şimdi sanat diye kimseyi rahatsız etmemek de lazım. Dayak da yememek lazım. Abimizin bu çizdiği çizgiyi ben...
Hedefi doğru bir yerde.
Çok doğru bir hedef hocam. Yani çünkü gerçekten...
Biz de aslında bu programı yaparken belki...
Dayak yememeliyiz hocam. Yani bence birinci önceliğimiz bu olmalı. Çünkü sanat için midir, toplum için midir derler değil mi? Sanat toplum için mi, sanat için mi? Sanat dayak için mi diye soran oldu mu hiç? Olmadı.
Dayak yememek için.
Yememen lazım. Böyle bir ülkedeysek ya da işte benzer bir koşuldaysak dayağımızı yememeyi bence öncelikle şiar edinirsek... mutlu oluruz diye düşünüyorum. Abimize çok selamlar. İsmini hatırlayamadık. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te bir saati geride bırakırken diğer bir saatin içine girmiş bulunuyoruz. Haliyle Bilgehan Başkan, Atalar Hocam ve ben saat 8'e kadar buralardayız. Şarkılarımız, türkülerimiz ve sohbetimizle şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Meclis çalışıyor hocam. Çok çeşitli önergeler ve çok çeşitli teklifler gündeme geliyor mecliste. Yeni bir talep varmış hocam. Jandarma kelimesi biliyorsun Fransızcadan geliyormuş. Hı-hı. Biliyor muydunuz jandarma?
Sanki evet.
Yani jandarma dedi o Fransızcadan.
Age of Empires'ta da şeydi ya.
Evet jandarma kelimesi Fransızcadan geliyormuş. Bu sebeple bu kelimeyi can damarı anlamına gelecek
yo, çok
şekilde jandarma olarak değiştirelim diye birinin aklına gelmiş. Ne dersiniz?
Olabilir aslında.
Jandarma. Yani can damarını bilemedim. Bak can damarı biraz yani
Jandarma ya zor, olur yani.
Zorlama olmuş ama zaten jandarma diye midir hocam?
Jandarma işte.
Bu zaten jandarma. Misyonu da o zaten.
Biz jandarma da diyorduk, jandarma da diyorduk zaten.
Jandarma, aynen. Jandarma öyle bir Türkçe.
Şimdi şöyle bir şey yapalım. Radyoyu dinleyen herkes şu anda tek başına ya da yanında biri varsa jandarma demeye çalışsın ama kendi diyeceği şekilde. Muhtemelen birçoğumuz
jandarma diyoruz.
Jandarma diyoruz. O zaman haklı bir talep bence bu. Yani evet. Madem hepimizin kullandığı bir kavram, madem bu jandarma, jandarma diyelim abi.
Jandarma diyeceksin.
Jandarma. Yani. J harfini şimdi biz Türkçe sayıyor muyuz saymıyor muyuz? Bunu bir konuşalım mı hocam? J harfi. J harfi Türkçe'de var. Var tabii ki
jale
yani.
Jale var.
Ama sanki jale'den sonra da ya boş versek mi deyip kapatmışlar konuyu.
Ne var
konuyu.
Mesela?
J ile başlayan başka bir isim
Japonya.
Yok.
Japonya.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Sırf jaleler için biz J harfini Türkçe sayıyoruz. Böyle bir durum var yani. Kimsenin isminde J yok.
O zaman onlar da jale olur.
Bence jale.
Şarj olunca düşüyor J'si. Z oluyor.
Zaten şarjdır onun doğrusu biliyorsun. Şarjdır. Hiç başka J neydi?
Japonya var.
Tamam onu geç. O kendi ülkenin Japonya ismi. Şimdi olur. Hocam Allah'ın Japon. Ülkesi ismini yıllar önce koymuşlar. Ama sen çoluğunun çocuğunun ismini jale koyuyorsun mesela. Jale değil.
Başka isim var mı J ile?
J ile başlayan Janset var yine. Ama Janset. O Janset'tir yani benim Janset. İçin yani. Janset'tir
ben,
abi.
Ben Janset okuyoruz zaten.
Ben öyle okuyorum. Bilgehan Başkan var mı
Janset
başka?
Janset okumuyoruz. Yok. Janset okuyoruz.
Düşünüyorum.
Onu. Erkek tamam. ismi yok mesela.
Yok.
Jözkan falan mesela. Jözkan. Jerkan. Jerkan olurdu hocam. Neden
Cemil.
Jerkan yok?
Cemil.
Cemil mesela. Cemil de olurdu. Zaten Cemil belki de Cemil'in şey olması. Jandarmayı da bak ben bile jandarma diyorum. Jandarma jandarma olarak kalacak. Ben bu şekilde düzeltiyorum. Haberi öyle düzeltiyorum. Bence hiç gerek yok. Jandarma zaten jandarmadır. Hayır. Bak şimdi zorladık. Jandarma jandarmadır abi bitti. Değil mi?
Jandarma nokta.
Jandarmadır. Tamam. Bana zorla ezberledim evet, ben jandarma
benim şu an marşını. Aklım karıştı. Bak gereksiz yere aklımıza iş soktuk. Jandarma jandarmadır devam ediyoruz.
Murat Özsoy'la Şarj.
J harfinden konuşuyorduk. Japonya yani Japonya halk dilinde. Japonya'dan bir haberimiz var hocam.
Japan.
19 yaşında Prens Hisahito. Hisahito Japonya'nın sıradaki veliahtı olmuş. Hisahito diye hayırlı bir olsun. Arkadaşımız 19 yaşında sıradaki veliaht olmuş. Acaba hemen niye olmadı? Yani beklediler bir çocuk daha yapar mıyız? Boş verdiler ya bu kalsın deyip mi? 19'unda mı verdiler veliahtı?
Ya da öyle 18'i bitirsin bir.
Ha öyle bir adam olsun evet, bir değil mi? Olsun. Şu üniversiteyi bitirelim ondan sonra söz sana veliahtlık vereceğim dedi herhalde babası. Ya da şu ÖSS'yi bir kazanırsan söz sana krallığı vereceğim demiş olabilir. Hocam 41 yıl sonra doğan ilk erkek varis bu arkadaşımızmış. Yani Japonya kralının 41 yıldır krallarının erkek varisi olmuyormuş hocam. Kadın enteresan. Varisi oluyormuş ama erkek varisi olmuyormuş.
Çok az haberi oluyor zaten bu Japonya kralı
evet,
falan.
Yakışıklı da bir çocuk hocam. Yakışıklı da bir çocuk.
Temiz yüzlü.
Gözleri zaten çekik. Bir beyaz da teni var. Temiz bir çocuğa benziyor. Eli düzgün bir çocuğa benziyor. Hocam bu genç prensimiz Hisahito üniversitede biyoloji eğitimi alıyormuş ve özellikle böceklere ilgi duyuyormuş. Böyle de bir böyle de bir CV yazmış. Oğlum yani krallığa da mı CV yazacağız? Babamın krallığı yani. Sinemaya gitmek, film izlemek gibi herhalde CV'sinde yazıyor. Böceklere ilgi duyarım. Yani ben böceklere ilgi duyuyorsam yazmam
yani
oraya.
Koskoca Japonya'nın veliahtı olup böceklerle uğraşmak.
Evet. Şey ya Osmanlı'da da çok tuhaf hobileri olan padişahlar
öyle
vardı.
Öyle doğru.
Yani bozuk saat tamir eden vardı.
Doğru.
Yazan vardı evet. Falan.
Ya bu kardeşimiz bu veliahtımızla böceklere ilgi duyuyormuş. Aynen. Böyle bir şey yani sarayı artık böcek basacak. Bütün gün getirecek oraya karıncaları marıncaları. Ben küçükken yapıyordum onu hocam biliyor musun? Annem bir gün evde delirdi. Evde hocam bir karınca gördü annem. Ve ama birkaç tane beraberler. Hiç evde olacak bir karınca değil. Hocam kocaman bir dinozor gibi. Ve bunlar çoğalmışlar. Annem soruyor soruşturuyor bunlar nasıl geldi eve? Bunlar bu eve gelecek. Hocam ben çünkü evde tek tip karınca vardı. Ben de böyle çok kültürlü bir evimiz olsun istedim. Yani hani
çeşitlendirmek
istedim. Her parka gittiğimde işte kırmızı karıncası, koca kışlı karıncası, işte koca kafalısı,
uçanı,
kıskaçlısı eve getiriyordum hocam küçük kutular içinde. Onları yayıyordum. Bir zaman geliyor mesela bazı türler ölüyor onlara destek olmaya çalışıyordum. Böyle Birleşmiş Milletler gibi karıncalı. Oğlum ben ne faşist diktatör. Ben ne sadist bir adammışım
bir
ya.
Bir veliaht gibi aslında.
Ben bir deliymişim hocam.
Abi kırmızı karıncalar, siyah karıncalar kavga etmiyor muydu?
Ediyor.
Ya?
İşte aynen, ben de arada müdahale ediyordum.
Savaş çıkardın abi.
Bir şey söyleyeyim mi? Arada ben de Birleşmiş Milletler gibi müdahale ediyordum ya. Oğlum dünyanın düzeni demek ki içimizde. Evren dediğin şey aslında bizim kendimiz. Bak kafamın içinde ben ne kadar ülke krizi varsa, hani bizim kınadığımız da, Bizim tepki gösterdiğimiz hepsi benim kafamın içinde, bir çocuğun içinde. Demek ki bütün kötülük kafamızın içinde mi acaba hocam?
Çekirge ve kertenkeleye ben de böyle bir koparırdım.
Ya aslında falan. Şöyle hani bilim insanları böyle hayvanlar üstünde deney yapıyor ya.
Evet.
Siyasetçiler de belki hayvanlar üstünde siyaseti öğrenme, diplomasi gibi evet. şeyleri.
Ben işte onu yaptım.
Sen işte yapmışsın.
Ben karıncalar üzerinde çok uzun zaman çalıştım. Muhtarlığa adayım. Adayım muhtarlığa. Bakalım inşallah seçimde de kazanırsak bundan sonra o karıncaları nasıl yönettiysem. Annemi nasıl şaşırttıysam. Bunlar nereden geldi lan buraya diye. Annem kadıncağız delirdiyse o şekilde delirteceğim sizi. Deli yarınlar için bana oy verin. Murat Özsoy'la Charles. Afyonkarahisar'ımız hocam yine göğsümüzü kabartmayı başarmış. Dünya çapında büyük bir başarıya.
Sucuk mu?
Evet hocam. 2 tonluk bir sucuklu yumurta yaparak Guinness Rekorlar kitabına girmiş ve gerçekten göğsüm kabardı hocam. Şu haberleri verdiğin zaman yemin ederim çok mutlu oluyorum
abi,
ya.
Abi köşesinde olup yemek isterdim ya şu an.
Evet. Zaten onun için ya. Rekor yemek için. Yani 2 tonluk bir sucuklu yumurtayı, bayağı da sucuklu yumurta hocam yani rekorlara.
Yani 2 ton.
Hocam bütün dünya bizi konuşuyor olmalı şu anda. Bir bakalım hemen CNN'e girsene bir. CNN Afyon sucuk egg yaz. Egg. Çıkar mı acaba? Hocam bir devasa bir rekor. Neden acaba böyle rekorlara?
Afyon'u iPhone diyesim geliyor.
Geliyor ama dediğin zaman olmuyor. Yani ona sen Afyon demen lazım. Şimdi hocam peki neden acaba bu şehirlerimizin daha fazla gündeme gelmesi için böyle rekor denemelerini arttırmıyoruz? Ben hep şeyi merak etmişimdir. Bu Guinness Rekorlar kitabının... Hani o fotoğraflar çekiliyor, kitaba girdik falan. Orada bir tane yancı gibi bir adam duruyor böyle yabancı elinde bir kitapla. O abimize nasıl ulaşıyoruz? Yani her istediğin yere geliyor mu? Mesela ben yarın atıyorum sabah bir menemen rekoru kıracağım.
Temsilcilikleri
ben
var ya.
Şu an. Evet evet. Guinness Dünya Rekorları temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici.
Değişmiş.
Şeyda Subaşı, Subaşı Gemici'ye buradan evet. sesleniyorum. Ben de bir rekor kırmak istiyorum hocam. Mümkünse yarın ya da vakti yoksa haftaya. Ya en kısa zamanda.
Bir radyo programı olarak.
Evet onu yapacağım. O kırıldı mı onu söylemiyorum hocam. Şu an çalınır o fikir
var,
ya.
Var
o,
öyle rekorlar var da buluruz.
Tamam dur bizim yapacağımızı ortam. Söylemeyelim o Guinness Rekorlar kitabını. Ama ben şey yapacağım. Bir tane mesela menemen yapsam kendi çapımda. Kendi rekorumu kırsam mesela. Onu da sokabiliyor muyuz kitaba acaba?
Bence olabilir.
Para mı veriyoruz hocam acaba? Böyle bir şey mi? Yani hep onu düşünüyorum.
Daha önce yapılmadıysa, kimse de onunla ilgili başvurmadıysa evet giriyorsun.
Belki de yapılmamasının bir sebebi vardır hocam. Belki çok saçma bir şeydir yani. Bilmiyorum ki hani. Ya,
amaç eğer rekorlar kitabına girmekse evet saçma sapan bir şey de olabilir bu.
Evet ona bakacak. Bakacağız.
Nasıl dünya rekoru kırılır araştırması yapayım ben.
Biliyor musun yani çok zor olabilir bence şu anda. Yani yapılmayacak, yapılmadık bir şey de kalmamış olabilir bundan sonra. Bulursak bize bir fikir bulur musun? Bilgehan Başkan tamam. Bir ara... Yapay zekaya falan da soralım bunu. Bize bir rekor fikri versin. Radyoda kırabileceğimiz bir rekor. Bizim fikrimiz dışında güzel bir rekor daha denemesi yapalım. Biz de girelim ya hocam kitaba. Vallahi bir kitapta yazımız olsun ya girelim biz de. Murat Özsoy'la Şarj. Adamın birisi hocam 1989'dan beri Sardinya açıklarında Budelli adasında yaşıyormuş. Namı değer İtalya'nın Robinson Crusoe'suymuş hocam bu abimiz. 1989'dan beri yalnız başına küçük ıssız bir adacıkta yaşıyormuş. Amacı da yani daha doğrusu sebebi de kimseyle konuşmak istemiyorum. Böyle demiş hocam abimiz.
Arada böyle birileri çıkıyor görüyorum yani yaşadığı yerde. Bir film vardı yakın zamanda.
Tom Hanks'in var. Ha, o değil.
Yine böyle küçük bir yerde şeyde İrlanda'da galiba. Bir adada yaşıyorlar. Evet. Adam konuşmak istemiyor çok yakın olduğu diğer arkadaşıyla. Böyle çok absürt ve eğlenceli bir filmdi.
Evet hocam. Yani peki acaba düşünüyorum bir gün ister mi canım ya? Issız bir adaya gideyim. Kimseyle konuşmamak. Gidiyorum bir de bakıyorum bu herif orada. Onu da rahatını bozuyorum. Benim de rahatım bozuldu. Ben de geldim kardeşim diğer adaya falan diyecek.
Ya şey olabilir. Arada böyle yalnız kalmak isteyebilirsin ama tümden böyle bir şeye karar verdiğinde bence sıkıntılı bir durum var.
Zaten tümden karar versek aslında öyle adalar var biliyor musun hocam? Bodrum'da falan böyle gidiyorsun. Allah'ın adası. Muhtemelen zengin bir abimiz aldı yatırım olsun diye. Biz mesela gitsek oraya çöksek ne olur? Yani oraya bir çadır kursak. Abim orayı şeyini çıkarana kadar onun iznini falan biliyorsun ayarlaması gerekiyor bir şekilde öyle böyle. Onu ayarlayana kadar biz orada çöksek geçsek ne olur acaba?
Bence olur.
Bence olur hocam. Sıkılır mıyım diye düşünüyorum. Ya muhtemelen sıkıldığım için zaten öyle bir şey yapıyor olurum. Uzun bir süre kalırım. 89'dan beri abimiz yalnız. En çok neyi özlersin hocam? 89'dan beri yalnız kalmak.
Neyi özlediğini de unutursun o kadar süredir.
Bir yandan bence. Da şöyle aslında çok bir şey de özleyecek bir durum da yok. Bu TikTok'tur bilmem nedir telefondur haberi onların yok, haberi de yok abimizin. Yani şey de diyemez. Ya Instagram'a bakmıyorum o canım sıkıyor diye diyemiyor
o zaman
yani.
Özleyeceği belli.
ne söyleme onu. Kasetleri, eski plakları muhtemelen. Tabii. Hocam. Plaklarını özlüyordur. İşte yaşıyor hocam abimiz.
Ya da sevdiği bir iki yerde yemek yemeyi falan, hani insan.
Evet. Ama yani ıssız bir adaya gidip illa öyle bir fantastik bir duruma girmenin de bir anlamı yok. Ada güzel bir şey hocam. Adaya gittiğin zaman böyle insana bir yalnızlık, uzaklaşma, bir vallahi bir şey geliyor
ada
ya.
Ada insanın psikolojisi de farklı oluyor biliyor musun?
Evet,
yani
gerçekten
adada
öyle.
Adada yaşayan ya da ada gibi bir yerde büyümüş.
Evet.
Oradaki bir şey, değişik bir mesela bizim Japonya'da büyük mesela. Bir ada. Evet. Orada da öyle yani kendine az bir şey ya da Büyük Britanya diyelim. Evet.
Yani bak bir adaya gitmekle tatile, mesela ikisi tatil diyelim ki, atıyorum nereye gideceğiz? Sallıyorum, Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale tatilimiz var bizim. Ama onun yerine son anda vazgeçiyoruz. Ve diyoruz ki Gökçeada'ya gidelim. Bütün dünyan değişiyor. Gerçekten dünyan değişiyor yani. O ülke, şehirden uzak olmak, suda olmak. İşte ne bileyim, orada izole hissetmek kendini. Ki orada bir sürü insan var. 34 plakalar geziyor her tarafta. Ama yine de bir ada hissi bana geliyor. Bilmiyorum, Bilgehan Başkan sana geçiyor mu?
Yani güzel bir his bence de. Yani çünkü başka bir seçeneğin yok ki, oraya tek bir vasıtayla gidip gelebiliyorsun.
Evet, o güzel.
Bir o hissi veriyor.
Bir
gibi.
De ada insanı dediği gibi işte hocamın orada onların da sakinliği, ada esnafının mesela. Mesela ada esnafı kazıklar, o da kazıklar ama hani kazıklarken bir de bir güler yüzle kazıklar. Hani öyle bir kazık yersin ki böyle, ya bu kadına da 40 yılda bir kazıklanıyoruz, ne olacak, İstanbul'da daha fazla kazıklanıyoruz diye gülümser gidersin. Öyle kazıklanırsın adada mesela. Ada restoranları çünkü biliyorsun şeydir yani, az olduğu için bir yandan da hani.
Evet.
Hakkıyla kazıklar yani.
Ben hatırlıyorum kazıklandığımızı. Bence o gün kazıklanmıştık.
Ama adada kazıklanmak da başka değil mi
bir? Aynen. Büyükçe bir balıktı zaten.
Ya adada da kazıklanmak çok güzel. İyi adanın yedik. Her şeyi güzel. Adalarımız çok güzel hocam.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bu aralar yediğime, içtiğime dikkat etmeye. İçtiğime çalışamıyorum maalesef. Çünkü sürekli elimde bir şey. Soda, işte kahve, bilmem ne. Ama yediğime dikkat etmeye çalışıyorum hocam. Ama yine de kafam karışıyor. Şimdi mesela bugün yine akşam saatlerinde kafam karışacak. Eve niye? Geçince buradan. Ne yiyeceğim bilemiyorum hocam. Yani diyet bir şey yiyeyim istiyorum. Ben şimdi ekmeği falan komple kestim, tamam mı? Protein, işte biraz sebze, işte yanında bazen makarna, biraz pilav daha çok falan. Böyle bunlarla besleniyorum. Ama şimdi bazen zamanın olmuyor yemek yapmaya. Dışarıdan mecbur bir şey söylüyorsun. Örnek veriyorum, tantuni. Şimdi benim isteğim buradan, bir gün konuk alalım bir uzmanımızı, bir diyetisyen olur ya da bir beslenme uzmanı ya da Canan hocamız, Canan Karatay lütfederse. Kendisine sormak istiyorum, tantuni sağlıklı mı değil mi? Yani tantuni bir şey midir acaba? Bir diyet besini olarak görebilir miyiz?
Ekmeği kestin ama lavaş arasında.
Ama tek lavaş hocam. Bak orayı altını çizelim. Tek lavaş. Özellikle doktora sormak istediğim soru bu. Tek lavaş olursa.
Bir lavaşın çok da bir kalorisi yok ya. Bir de ince yoktur, ya değil onun mi? Lavaşı.
Bir de spor yapıyorsun
i̇nce
ya o zaman.
Lavaşı. Ama evet. Bence protein olarak karşılaması zor oluyor. 4 tane 5 tane falan yemen lazım. İçinde çok az.
3 tane yiyebilirim. Tantuni çünkü ekonomik olarak 4 tane 5 tane yediğin zaman işte, hazımsızlığa yol açar.
İçinde çok az et var.
Evet. Peki şimdi yani şunu düşünüyorum. Yani spor yapan bir insanın en çok özlediği şeylerden bir tanesi dürüm olabilir. Ya da bilmiyorum, ben mi acaba hocam kafayı yedim? Yani spor yapan insanlar tantuni yemiyorlar mı mesela?
Bence günde bir öğün ye ya.
Günde yani bir öğün tantuni yiyeceğim her gün.
Günde değil de şöyle. Yani kendine evet belli şeyler yaratman lazım.
Evet.
Sürekli dikkat ediyorsan haftada bir iki gün.
Evet.
Kırmızı ışıkta geçebilirsin.
Ben böyle bu konuyu anlayan uzmanlarımıza
ben
ya da
işte.
Mesela şey diyebiliriz. Her gün yiyorum abi ben şu kadar fitim diyen insanlar olursa fotoğraf göndermeye gerek yok. Hani fotoğrafları göndermese ben inanırım. Yani sadece yazsalar yeter. Ben vücuttayım, bu şekildeyim, böyle fit ve sağlıklıyım ve tantunimden de geri kalmıyorum diyen dinleyicilerimiz varsa, beni bu konuda aydınlatırsa çok mutlu olurum. Tantuni diyet midir değil midir, ona göre yiyeceğim. Ha zaten yiyorum hocam ama o pişmanlığı yaşamak istemiyorum. Derdim bu. Instagram'a
tantuni
gelelim.
Tantuni mi söylesek?
Tantuni. Murat ZSY hesabına yazanlardan birisine atalar hocam tantuni ısmarlayacak diyeyim mi hocam? Yakayım mı seni buradan şimdi?
İsmarlarız.
Tamam, ısmarlarız. Şarj devam ediyor.
Murat Özsoy'la Şarj.
Şarjımızın, güzel programımızın bir gününü daha devirmenin hem kıvancı hem de üzüntüsü içerisindeyiz. Ama çok üzülmeye gerek yok. Yarın akşam yine buralardayız. Bugünlük görevimizi yaptık hocam. Dinleyicimizi evine gidene kadar.
Elimizden geldiğince.
Şöyle yani %60-70'e çıkardıysak artık daha evde televizyon
yeter,
izleyerek, yemek
yeter.
Yiyerek, çoluğuna çocuğuna sarılarak ya da sevdiği şeyleri yaparak şarj olabilirler. Yarına hazır gibiyiz. Yarın akşam şarjınız bittiğinde 18-20 arası yine buradayız.
Murat Özsoy'la Şarj.